Günlerin Kitabı, Taha Hüseyin, 3. Kaset 1. Yüz, Sayfa 108. Tören bitmişti. Arkadaşlarına dönerek bardakların uzatmalarını söylerdi. Bütün bu işlemler sonrasında arkadaşları sessizce çay görevlisinin hareketlerini izlerler, kuralları çiğnemesin diye dikkat kesilirlerdi. Bardaklar doldu mu, küçük kaşıklar devreye girerek camın içinde dönüp dans eder, kulağa hoş gelen büyüleyici bir sesle şıkırdarlardı. Gençler bardakları dudaklarına doğru kaldırır, bu sefer kulağa hiç de hoş gelmeyen kaşıklarla camın konserini yanlış bir nota gibi katleden bir gürültüyle sıvıyı koklarlardı. İçmeye koyulurlardı. İçlerinden biri mutlaka o cümleyi söyler, herkes de onu onaylardı. Yeniden doldurulurdu. Semavere yeniden su eklenmiş olurdu çünkü. Ama bu kez gençler yalnızca çaylarıyla uğraşırlar, ateşin üstünde önce inleyen, sonra ağıt söyleyen, en sonunda kaynarken de ağlamayla başlayan zavallı, bahtsız suyla bir an bile ilgilenmezlerdi. Kimse aldırmazdı ona. İnlemeleri de, ağlamaları da vız gelirdi. Varsa yoksa ikinci çay sefası düşünülürdü. İlk çaylar yalnızca bardakların yarattığı harareti gidermeye yönelikti. İkincisi ise tamamen içenlerin duyularına, zevklerine hitap ediyordu. Damakları, boğazları, biraz da kafalar içinde. Çünkü bu ikinci çay aleminden sonra yeniden akıllarına kavuşuyorlardı. Diller çözülüyor, dudaklar gülümsüyor, sesler çıkmaya başlıyordu. Konuşmanın da yiyecek içecekle ilgisi kalmamıştı artık. Kendilerini hatırlıyorlar ve açlıkla işlerini bitirdiklerine göre derslerine sıra geliyordu. O zaman sabah derslerinde hocaların ne söylediğini birbirlerine hatırlatıyor, sırayla hepsiyle alay etmeye koyuluyorlardı. Kendilerinin ya da arkadaşlarının birinin şeye nasıl itiraz ettiğini hatırlayarak ortaya çıkan tartışmalardan söz ediyor, kiminin söylediğini fazla sert ve iddialı, kimininkini aşırı zayıf ve yetersiz buluyorlardı. İçlerinden biri saldırıya uğrayan şeyh kılığına giriyor, diğeri ona itiraz eden öğrenci rolünü alıyor, bir üçüncüsü de düelloda hakem görevini üstleniyordu. Zaman zaman oyunun hakemi araya girerek konudan uzaklaşan oyunculardan birini sadede dönmeye çağırıyordu. Bazen de unutulan bir kanıtı hatırlatıyordu. Bu arada çay görevlisi bir yandan işiyle ilgilenirken bir yandan da tartışmaya burnunu sokmaktan geri kalmıyordu tabii. Çaydanlığa su ve çay eklemiş, bardaklar boşalmış, sonra yeniden doldurulmuştu. Çay ancak üçüncü turneden sonra biterdi. Bu vazgeçilmez bir ilkeydi. En azından 3 bardak çay içmek gerekliydi. Üstelik bu sayı yalnızca asgari düzeyi belirtirdi. Daha üstüne çıkmakta hiçbir sakınca yoktu. Bu arada çocuk köşesinde hiç kıpırdamazdı. Ona da bir bardak verirlerdi. Usulca, sessizce içerdi. Çevresinde olan biteni gözler, konuşulanları dinlerdi. Biraz anlıyordu ama ileri sürülen fikirlerin çoğu bir bilmece yandırıyordu. Anlasın anlamasın her şey onu şaşırtıyordu. Kendi kendine ben de ne zaman büyüyüp onlarla tartışmaya başlayacağım acaba diye düşünüp duruyordu. Böylece bir saat geçerdi. Herkes çayını içmişti ama semaver, bardaklar ve masa hala ortadaydı. Öğle zamanı yaklaşıyordu. Toplantı dağılmak üzereydi. Çünkü herkes öğleden sonraki dersi izlemeden önce kitabına bir göz atmak isterdi. Önceki gün dersi birlikte hazırlamışlardı ama yeniden gözden geçirmek, şu ya da bu karanlık sözcüğe yeniden bakmak bir zarar vermezdi. Metin apaçık, yorumu da pek kolaydı tabii. Ama Bannan, belagetle ilgilenmiş modern bir yazar. En kolay bölümleri bile zor hale getirmekte birebirdi. Kaynak suyunu bile bulanıklaştırırdı bu adam. Seyit Cürcani, o zeki yazar, bilim ve bilginin her alanında kitaplar yazmış ünlü eğitimci, düşünür, mantıkçı. En aydınlık metinlerde bile karanlık sırlar bulabilirdi. Abdülhakim, Hindistan'da Cihangir Şah ve Şah Cihan'ın sarayında bulunmuş ünlü bir düşünür. Çoğu zaman anlaşılır bir bilgindi ama o da işleri karmaşıklaştırmaya bayılıyordu. Hocaya gelince dünyada ondan daha aptal adam bulunabilir miydi acaba? Kısacası öğleyin El Ashar'a koşturmak için yalnızca birkaç saniyeniz kalırdı. Müezzinler neredeyse şerefelerde gözükeceklerdi. Namaz biz yoldayken kılınacaktı kuşkusuz. Olsun, ne ziyanı var, biz de dersten sonra kendi aramızda kılabilirdik. Hem zaten namazı dersten önce kılmanın çeşitli sakıncaları vardı. Karanlık zorluklarıyla, çözümlenmesi güç sorunlarla eğitim insanı ibadetten uzaklaştırıyordu. Dersten, uzun tartışmalardan, zor sorunları çözümledikten sonra kendimizi bütün ruhumuz ve kalbimizle namaza verebilirdik. Abi onu hep aynı cümleyle çağırırdı. Yıllarca sürdü bu. Hadi bakalım efendi. Çocuk her yeri tutulmuş, kalkar, genç şeyhi topallaya topallaya izlerdi. Abi onu dil bilgisi dersi için her zamanki yerine oturttuktan sonra körler mescidinde Şeyh Salihi'nin dersine giderdi. Tekrarlardan ve açıklamalardan sıkılsa bile dil bilgisi dersini kolayca anlardı çocuk. Dersten sonra öğrenciler dağılırdı. Çocuk ağabeyinin dönüşüne kadar yerinde beklerdi. Ağabey hiçbir şey söylemeden onu kolundan tuttuğu gibi sürükler, sabah ve öğlen gidip geldikleri yoldan eve götürürdü. Sonra da parça parça olmuş hasırın üstündeki eski kilimi atardı. O zaman çocuk kendi acılarıyla yüz yüze gelmeye hazırlanırdı işte. Bu kaygının nedeni sürekli yalnızlıktı. Çocuk daha ikindi olmadan odanın bir köşesine kıvrılırdı. Ağabey aynı binadaki arkadaşlarından birine gitmek için onu yalnız bırakırdı. Toplantı yeri sürekli değişirdi. Gençler bir gün birinin, bir gün diğerinin evinde toplanırlardı. Ağabey öğle dersinden sonra onu bırakıp kimi zaman kısa, kimi zaman uzun süreler ortadan yok olurdu. Küçük çete hocalar ve öğrencilerle ilgili şakalar yapmaktan pek hoşlanırdı. Gürültüler ve kahkahalar bütün binada korkunç bir patırtı çıkararak yankılanır, köşesinde yatmış çocuğun üzerine boşalırdı. Dudaklarında bir gülümseme belirirdi çocuğun ama duyamadığı için yüreği kederliydi. Öğlen hiç değilse bir şakayı ya da gülünç bir öyküyü dinleyip toplu kahkahaya kendi kendine kimseye belli etmeden gülümseyerek katılabiliyordu. Ağabeyiyle arkadaşların öğleden sonra çay semaverinin çevresinde toplanıp arkadaşlarıyla, hocalarıyla alay ettiklerini çok iyi biliyordu. Sonra ders çalışmaya başlarlardı. Büyük İmam Şeyh Muhammed Abdo'nun Mısır'da yenilikçi düşünceleriyle ünlü bilim adamı. 1894'te El Azhar'a girdi. Ölümünden birkaç ay önce görevinden ayrılmak zorunda kaldı. Akşam vereceği derse hazırlanıyorlardı. Muhammed Abdo haftanın belirli günlerinde kimilerine Delail el-İcazı, Abdülkadir Cücani'nin filoloji kitabı, kimilerine de Kur'an'ı okutup yorumlardı. Gençler aralarında derse hazırlanırken hocanın kendisinden de söz ediyorlardı kuşkusuz. Yeteneklerini bir bir sayıyorlar, imamın meslektaşları hakkında düşüncelerini, medresedeki tüm bilim adamlarının ondan nasıl nefret edip korktuğunu, sorulara, itirazlara nasıl karşılık verdiğini anlatıyorlardı. Şeyh Abdo'nun cevapları o kadar sert ve alaycı olurdu ki bunlara hedef olan zavallılar ne diyeceklerini şaşırırlardı. Çocuk bütün benliğiyle onlarla birlikte olmak isterdi. İstekten öte bir ihtiyaçtı bu. Bazen canının çay çektiği de olurdu. O da diğerleri gibi sabah akşam susuzluğunu gidermek isterdi çünkü. Ama bütün bunlar ona yasaktı. İşkencenin en kötü tarafı da diğerlerinin uzakta değil, ta yanı başında gülüp konuşmasıydı. Halbuki kendisi onlara katılamazdı. Ağabeyinden bu konuda izin bile isteyemezdi. Böyle bir istekte bulunması olanaksızdı. Aslında en korkuncu herhangi bir şey istemekti onun için. Ağabey ona ister iyilikle karşılık versin, ister terslesin, o nasıl olsa yine sıkılacak, acı çekecekti. En iyisi kendine hakim olmak, çalışma isteğini, konuşmalara katılma arzusunu, çay ihtiyacını gizlemekti. Böylece kendi ihtiyaçlarıyla baş başa, yalnız, üzgün yaşayıp duruyordu. Bir çare var mıydı? Ağabey kapıyı açık bırakmıştı. Sesler, kahkahalar ona kadar geliyordu. Sessizlik dakikalarını sayıyor, o sırada çaycı öğrencinin ateşi yakmaya uğraştığını anlıyordu. Bu seslerin yankısı için istek ve korku, umut ve umutsuzlukla dolduruyor, eziyor, bitiriyordu sanki. Bu acılı işkencenin en kötü yanı da köşesinden çıkamaması, odanın kapısına doğru gerekli olan birkaç adım atamamasıydı. Halbuki böyle yapsa seslere yaklaşacak, hatta bütün konuşmaları duyabilecekti. Bundan da ne büyük zevk alacaktı kim bilir. Ama köşesinde felce uğramış gibiydi. Kapıya ulaşmayı beceremeyeceğinden değil, çünkü yolu çok iyi biliyordu. Yavaş yavaş küçük küçük adımlarla yürüyüp eşiğe varabilirdi. Ama bu kaçamağı yaparken suçüstü yakalanmaktan büyük utanç duyacaktı. Özellikle de arada sırada bir kitap, birkaç galeta almak için odaya girip çıkan ağabeyine yakalanmaktan korkuyordu. Korkuyla kapıya doğru yaklaşırken ağabey tarafından görülmek feci olurdu. Genç adam kuşkusuz, ne istiyorsun, nereye gitmeye çalışıyorsun diye sorguya çekecekti onu. Dolayısıyla köşeciğinde tüneyip beklemek çok daha iyiydi. Orada kalıp isteklerini susturmaya, yuvasını, köyünü düşünmeye çalışmak en doğrusuydu. Orada okuldan dönüp bıkıncaya kadar oynadıktan sonra kuru bir ekmek parçası kapar, kardeşleriyle şakalaşır, annesine okulda başından geçenleri anlatırdı. Bundan usanınca da evden çıkıp kapıyı ardından kapar, karşıki evin duvarına tutuna tutuna güneye doğru yola koyulurdu. Belli bir noktada sağa dönüp iki adım attı mı, Şeyh Muhammed Abdülvahid ile genç kardeşi Hacı Mahmud'un bakkalına ulaşmış olurdu. Bakkalda bir köşeye oturur, konuşur, güler, içeri girip çıkan kadın erkek müşterilerin o basit, tuhaf konuşmalarını dinlerdi. Bazen müşteriler az olur, O zaman çocuk patronlardan biriyle konuşmaya dalardı. Kimi zaman da onlara Kur'an'dan bir şeyler okuduğu olurdu. Başka günler bu dükkana gitmez, evin önündeki sıraya oturarak babasının ikindi namazından akşam namazına kadar komşularıyla yaptığı sohbetlere kulak kabartırdı. Başka günlerde de sokağa hiç çıkmaz, kendisini eve kadar getiren arkadaşlarından bir kitap okumasını isterdi. Eğitici öyküleri, İslam'ın fetihlerini çok severdi. Bazen bu akşama kadar sürerdi. Orada çocuk yalnızlıktan bu kadar korkmaz, açlıktan midesi böyle kazınmazdı. Şimdi anılarına dalmış, ev özlemini ta içinde duyarak oturduğu yerde uyukluyordu. Bu uyuşukluktan ancak Baybars Camii'nin müezzini müminleri ikindi namazına çağırınca sıyrılıyordu. Yine de bu müezzinin bozuk notalarla dolu sesi kendi köyündeki müezzini özlemle hatırlamasına yol açıyordu. O müezzin dünyanın en güzel sesine sahipti. Kaç kez onunla birlikte minareye çıkmış, onun yerine ezan okumuştu. Burada bu evde bu sesten nefret ediyordu. Çünkü onunla birlikte ezana katılamadığı gibi sesin nereden geldiğini de kestiremiyordu. Baybars Camii'ne hiç girmemişti. Minaresine nasıl çıkılır bilmiyordu. Kaç basamak var bilmiyordu. Merdiven dar mı, geniş mi haberi yoktu. Dümdüz mü çıkıyor, dolambaçlı dolambaçlı mı yükseliyor hiç fikri yoktu. Bütün bunlar ondan gizliydi. En ufak bilgi edinme olanağı da yoktu. İzin verilen tek şey hareketsizlikti. Sürekli upuzun bir hareketsizlik. Ne acı. Bilim aşkı nelere mal oluyor. Bu uyuşma bitmek tükenmek bilmiyordu. Köşesinde büzülmüş, her tarafını saran uykuyla boğuşmaya çalışıyordu. Bazen artık daha fazla dayanamayarak uzanıp dalardı. Annesinden gündüz uykusunun hem beden hem de akıl için pek zararlı olduğunu duymuştu ama bu bulaşıcı rehavetten kurtulması olanaksızdı. Birdenbire yerinden sıçrayarak korku içinde daha sonra yıllar boyu kulaklarında çınlayan bir sesle uyanırdı. ''Uyuyor musun efendi?'' ''Abi bir şey mi istiyor?'' diye sormaya ya da yemeğini getirmeye gelmişti. Bu gerçekten lezzetli olan yemek bir parça kuru peynir ya da bir susam helvasından oluşurdu. Ağabey her şeyi önüne yerleştirir, sonra da imamın dersini izlemeye El Ashar'a giderdi. Çocuk iştahla ya da iştahsız her şeyi yiyip bitirirdi. Ağabeyin önünde az yeme ilke edinmişti. Genç adam da buna sesini çıkarmıyordu. Ama yalnız kalınca önüne konulan her şeyi gerektiğinde kendini zorlayarak bitirmeye özen gösteriyor. Ağabeyinin dönüşte masada yemek artıklarını görürse kaygılanmasından korkuyordu. Böylece yemeğe koyuluyor, bitirdikten sonra da yeniden köşesine büzülüp yine uyuşukluğa, umutsuzluğa geri dönüyordu. Güneş yavaş yavaş batmaya başlıyor, çocuğun içini büyük bir bıkkınlık kaplıyordu. Müezzin akşam ezanını okuyordu. Çocuk o zaman gecenin gölgelerinin yaklaştığını anlıyordu. Her yanı karanlığın sardığını, odada başka birisi olsa lambayı yakacağını hissediyordu çocuk. Yalnızdı ve gözleri görenler ne düşünürse düşünsün, karanlığın yaklaştığını anlamak için görme ihtiyacı yoktu. Bu konuda görenler çok yanılmaktaydılar. Çünkü çocuk o anda karanlığa ışığı birbirinden büyük bir açıklıkta ayırt edebiliyordu. Yanan bir lamba iyi bir dost olacaktı ona. Karanlıkta önüne geçilmez bir güvensizlik hissi kaplıyordu içini. Bunun nedeni belki de aklının ve duyularının karmaşık olmasıydı. En tuhafı kulaklarıyla duymasıydı. Bir sivrisinek vızıltısına benzer ama daha kalın, daha pes bir tonda, kesin, belirli, sürekli bir sesti bu. Bu uğultu kulaklarında çınlıyor, dehşet, kocaman, güçlü bir dalga gibi bütün benliğini dalga dalga kaplıyordu. İyice büzülerek yatağında yer değiştiriyor, dirseklerini dizlerine dayayarak başını elleriyle gizlemeye çalışıyordu. Her yanı saran bu gürültülere karşı hiçbir gücü yoktu. Öğleden sonra nasıl umutsuzca uyumaya çalışmışsa, şimdi aynı umutsuzlukla uyumaya uğraşıyordu. Belki karanlığın sesine alışabilir, hatta onu huzur verici bulabilirdi. Ama çeşit çeşit başka gürültüler bir an bile bırakmıyordu ki yakasını. Çünkü bina Vakıflar Bakanlığı'na aitti. Yani çürümüş, kurtlar tarafından kemirilmiş, temeli tarihin karanlığında kaybolmuş, binlerce böcek ve hayvanın yerleştiği duvarları çatlaklarla yarılmıştı. Bu hayvanlar sanki gece bastırır bastırmaz köşeciğinde saklanmış çocuğu gözleme görevini üstlenmişlerdi. Hırıltılı sesler çıkarıyor, yavaş, sessiz, kaçamak hareketlerle oradan oraya süzülüyorlardı. Ağabey yalnız ya da arkadaşlarıyla dönüp de lambayı yakar yakmaz bütün mırıltılar, ayak sesleri ve kıpırdanmalar bir rüyanın sonu gelmiş gibi birdenbire kesilirdi. Çocuk bu yüzden onlardan bahsetmeye cesaret edemiyordu. En çok korktuğu da aklından zoru olduğundan kuşkulanılmasıydı. Susmayı, böcek ve hayvanlardan gizli gizli, sessiz sessiz korkmayı tercih ediyordu. Müezzin yatsı namazını okurdu sonra. Bu çocuk için kısacık bir umut, arkasından da uzun bir korku dönemi demekti. İmamın dersi şimdi bitecekti. Abi odaya girip lambayı yakacak, kitaplarını bir yana bırakıp bir kitap, biraz yiyecek ya da buna benzer bir şey alacaktı. Böylece odaya biraz insan soluğu girecek, o tarifsiz yalnızlığı kaçıracaktı. Ama genç şey az sonra kardeşine başının altına koyduğu yastığı ve üzerine örttüğü battaniyeyi fırlatacaktı. Çocuğun battaniyeyi iyice üstüne çektiğini görünce de lambayı söndürüp kapıyı arkasından kapatarak çekip gidecekti. Çocuğun tatlı rüyalarla dolu bir uykuya daldığını düşünecekti bu arada. Ama aslında kardeşi karabasanlarla dolu bir uykusuzluğun pençeleri arasındaydı. 2 saat sonra ertesi günkü derslerini hazırlamış, yemeğini yemiş, çayını içmiş olarak geri gelecekti. Anahtar sesinden döndüğü anlaşılacaktı. Sonra lambayı yakacak, kardeşinin renkli rüyalar gördüğünü düşünecekti. Halbuki o sırada küçük çocuk gözünü bile kırpmadan tarifsiz bir korkuyla onun dönüşünü bekliyor olacaktı. Işığı söndürdükten sonra genç şeyh yatağına uzanacaktı. Kardeşi onun düzenli, hafif soluğunu işitip uyuduğunu anlayınca birden gevşeyerek rahatlayacaktı. O zaman yumuşacık bir mutluluk içinde rahat ve huzur dolu bir insanın belirsiz, dumanlı düşüncelerine dalacaktı. Bu eşsiz uykudan birdenbire uyanıncaya kadar. Sıçrayarak uyanmasına 2 tuhaf gürültü neden olurdu. Biri ağır bir değneğin yere vururken çıkardığı patırtı, diğeri de titreyen iniş çıkışlarla uzun uzun Bismillahirrahmanirrahim çeken ne yüksek ne alçak bir insan sesi. Gecenin her yeri saran huzurunda bu ince, titrek sesle ona iniş çıkışlarda eşlik eden değnek gürültüsünden daha garip bir şey olamazdı. Gecenin sessizliğini bir gök gürültüsü gibi delip geçen müthiş bir sarsıntıydı bu. Giderek yaklaşır ve odada sağdan sola yalpalayarak yankılanırdı. Sonuna doğru yoğunluğu yavaş yavaş azalır ama arkasından daha ürkütücü bir başka gümbürtü kopardı. Sopalı adam merdivenleri inerek sokağa çıkardı. Gürültü de yavaşlaya yavaşlaya yitip giderdi. Çocuk ilk kez bu tek düze ezgiyi ve bu tokmak sesini duyduğu zaman korkuyla titremişti. Nedenini, kaynağını anlamak için de boşu boşuna çırpınıp durmuştu. Ama bu gürültüden sonra bir daha uyumasına olanak yoktu. Geceyi korku dolu bir uykusuzluk içinde geçireceğini biliyordu. Bir süre sonra ezan sesi yükselerek rahatlamasını sağlardı. Evet, namaz uykudan daha iyiydi. Çocuk neşe içinde ağabeyi de asık bir suratta kalkarlardı. Acele etmeleri gerekiyordu. Birkaç dakika sonra merdiveni inmişler. El Asar'a doğru yola koyulmuşlardı bile. Birinin fıkıh dersi vardı, diğerinde hadis. Bu çifte gürültü her gece sabaha karşı tekrarlanarak çocuğu korkuya boğuyordu ama kimseye, özellikle de ağabeyine herhangi bir şey sormaya cesaret edemiyordu elbette. Perşembe gecesi aynı sesler uyandırdı çocuğu. Sonra da müziğin sesi sakinleştirirdi. Ama çocuk kalkma zamanı geldiğinde neşesi kaçmıştı. Ağabeyinin de uyumaya niyeti yoktu. Cuma günü ders yapılmıyordu. 2 genç şeyh istedikleri kadar uyuyabilirlerdi. Ama bizimki sabaha karşı yükselen gürültü sayesinde tamamen uyanmıştı. Ağabeyine gelince daha önce de hiç uyanmadığı gibi bu gecede kılını bile kıpırdatmamıştı. Böylece çocuk yatağında hiçbir hareket yapmaya cesaret edemeden kaygı içinde donup kaldı. Kalkıp ağabeyini uyandırabilirdi. Çünkü sabah namazı zamanı gelmişti. Güneş ışıkları kuşkusuz odaya girmeye başlamışlardı. Birdenbire o müthiş gürültü bu kez her zamankinden daha alçak, zayıf bir tonda yeniden başladı. Değnek yeri hafifçe vuruyordu. Ses de havada insanı okşar gibi yorgun yorgun uçuşmaktaydı. Çocuk şaşkınlık içindeydi. Bu gürültülerin gecenin ortasında uyuyanları rahatsız etmemek için insanın özen göstermesi gereken bir saatte öyle şiddetle yükselirken, herkesin uyanık olduğu gündüz saatlerinde böyle alçak, kısık bir tonda çıkması gerçekten tuhaftı. Bu süre içinde çocuk en ufak bir hareketle ağabeyini güneşin soluğu alnına erişmeden uyandırmaktan korkarak kımıldamadan oturmak zorundaydı. Güneş gelince ağabeyi tembel tembel doğruldu. Işığın ulaşmadığı bir yer bulduktan sonra bir daha da kımıldamadı. Çocuk kederle boğuşurken o da uyanmamak için mücadele ediyordu sanki. Ama birisi kapıyı şiddetle vurarak avaz avaz bağırmaya başladı birden. ''Hadi bakalım serseriler, uyanın artık. Daha ne kadar uyuyacaksınız? Sizi gidi münafıklar sizi. Allah topunuzun cezasını verecek. Hem de bu saatlere kadar uyuyup namazı kaçıran kim? Öğrenciler. Ne günlere kaldık ya Rabbi.'' Bu gürültücü kişi kapıya yumruklar indirip değneğiyle yeri göğü inletirken çevreden kahkahalar patladı. Genç şey ilk çığlıkta uyanmış ama sesini çıkartmadan alçak sesle gülmeye başlamıştı. Sanki şamata hoşuna gidiyor da daha fazla uzamasını istiyor gibi bir hali vardı. Çocuk sesi ve değneği tanımıştı. Bunlar geceleyin onu o kadar korkutan, uykusunu öyle acımasızca bölen o suçlulardı. Kimdi bu adam? Ya değneği? Çevresinde patlayan gürültülü neşe? Genç adam kahkahadan kırılarak kalkmış, kapıyı açarak söz konusu şahsı içeri almıştı. ''Bu günahın cezasını çekeceksiniz inşallah!'' diye gürlüyordu adam. ''Ya Rabbi sen bizi şeytandan koru. Hayvan mısınız, insan mısınız? Kafir misiniz, Müslüman mı ha?'' O şeyhlerin size günahla sevabı birbirinden ayırt etmesini öğretmedi mi? Genç adamın arkadaşları gürültülü kahkahalar atarak büyük bir şamatayla odaya üşüştüler. Çocuk o zaman bu adamın Hacı Ali amca olduğunu anladı. Rahat 70 yaşına varmış ama hala gençliğini koruyan bir ihtiyardı bu. Akli melekeleri de yerli yerindeydi doğrusu. Bu melekeler de açık gözlükle kurnazlıktan oluşuyordu. Fiziksel melekelerine gelince tıknaz, bodur bir gövde, sapasağlam bir beden, baş döndürücü el kol hareketleri ve durmak bilmez keskin bir dilden ibaretti. Alçak sesle konuşması mümkün değildi. Bağırmadan ağzını açmayı beceremiyordu bir türlü. Hacı Ali amca İskenderiyeli bir tüccardı. Gençliğini orada geçirmiş, canlılığını, dürüstlüğünü, neşesini orada kazanmıştı. İskenderiye'de uzun yıllar pirinç tüccarlığı yaptıktan sonra kendini emekliye ayırmıştı. Kahire'de koca bir binası vardı. Epeyce kira geçiyordu eline ama bizimkinin oturduğu evde bir oda kiralamayı daha uygun bulmuştu. Daha önce sözünü ettiğimiz o iki İranlı ile birlikte o katın öğrenci olmayan ender kiracılarından biriydi. İhtiyar gençlerin öğrenme açlığını biliyor, onları bu yüzden seviyordu. Okul başlayınca onlar da hiç ilgilenmez, öğrenciler de onu görmeye gitmezlerdi. Sanki onları hiç tanımıyor gibiydi. Yalnızca çok üstüne düşerlerse 40 yılda bir yemek ya da çay çağrısını kabul ederdi. Ama cuma günleri birden hepsini hatırlar, artık birbirlerinden ayrılmaz olurlardı. Daha gün ışımadan hazır beklerdi. Uykularını iyice aldıklarını anlayınca köşesinden çıkıp yan odaya geçer ve o şamatalı ziyaretiyle içeridekini uyandırırdı. Sonra her uyandırdığını peşine takarak bütün odaları dolaşırdı. Sonunda kahkahalarla gülen mutlu kafile bizimkinin odasına ulaşırdı. Öğrenciler tatil günü neşe içinde karşılarlardı. Onlar hayata, hayatta onlara gülüyordu çünkü. Cuma günleri yemek işini ihtiyar üstlenirdi. Öğle ve akşam yemeğinde ne yenileceği konusunda fikirleri bildirir, nasıl pişirileceğini sağa sola buyruklar, öğütler yağdırarak anlatırdı. Sabah boyunca yanlarından ayrılmaz, öğle namazına gider, sonra da akşam yemeği ve çay için yine onlara katılırdı. Akşam ve yatsı namazında zaman zaman hepsine imamlık yapar, çocuklar ertesi günkü derslerine bakmak için çekilinceye kadar başlarında dururdu. Hacı Ali amcanın dindarlığı örnek olacak düzeydeydi. Bu bakımdan sıradan bir mümini fersah fersah geride bırakırdı doğrusu. İbadete her gece sabaha karşı çıktığı o gezintiyle başlar, odasından çıkarak sağa sola değneğiyle vurup bitmek bilmez bir enerjiyle Rahman olan Allah'ın adını dört bir yana tekrarlaya tekrarlaya inerdi aşağıya. Sabah namazı için Sayyidina Hüseyin Camii'ne gider, yine yeri değneğiyle döve döve kendi kendine yakarışlar, dualar ve dualar okuyarak odasına dönerdi. Diğer namazları odasında herkes duysun diye kapısını ardına kadar açıp öyle kılardı. Bütün bu gençlerin arasında en anlayışlısı, en zekisi, en gevezesi, en şakacısı oydu. Ademoğlunun günahlarına karşı en acıması yine oydu. Ama beddua da onun günahıydı. Sözcüklerden hiç korkmazdı Hacı Ali. Yo, hayır. En ürkütücü deyişler bile onu korkutamazdı. Avaz avaz, bağıra çağıra en bayağı duyulan duyuları dile getirir. En açık saçık sahneleri çağrıştıran, en kaba, en edepsiz küfürleri peş peşe yağdırmaktan hiç çekinmezdi. Buna rağmen, ya da işin doğrusu bunun için, gençler onu çok severlerdi. Peşinden ayrılmazlardı. Gevezelikleriyle onları gündelik dertlerinden, derslerindeki güçlüklerden çekip alıyor, dinlendiriyordu. O yakası açılmadık küfürleri dinlerken kasıkların tuta tuta gülüyorlardı ama bu zehirli, acılı biberli sözcüklerden birini bile onun yüzüne karşı tekrarlayamazlardı. Sanki dilediklerince tadına bakamadan ancak uzaktan seyredebildikleri bir gösteri izliyor gibiydiler. Bu durumda bizimkilerin kimilerince hayran olunacak, kimilerince de acınacak bir yönünü ortaya koymaktaydı. Diğer arkadaşlarına benzemiyorlardı. İsteklerine gem vurup, beliklerine hakim olarak kendilerini çalışmaya veriyor, iradeyi yumuşattığı, gücü azalttığı, kişiliği bozduğu söylenen o malum zevklere kapılarını kapalı tutuyorlardı. Çocukcağız hepsini duyuyordu bunların. Anlıyordu ama okuma öğrenme aşkıyla bu zevk düşkünlüğünün bir arada bulunabilmesine de pek şaşıyordu. Yo, o büyüyüp de bu zeki öğrenciler gibi yaşamaya başlayınca onlar gibi yapmayacak. Asla asla zamanını bu boş eğlenceleri düşleyerek geçirmeyecekti. Demin de dediğimiz gibi cuma günü öğrenciler için de ihtiyar içinde sofra zevklerine adanmış bir gündü. Sabahleyin bakla, yumurta ve çaydan oluşan zengin bir sofraya kurulurlardı. Annelerinin onlar için sevgiyle hazırladığı kurabiyelere hiç iltifat etmezlerdi. Çocuk yıllar sonra annesinin iki oğluna o kurabiyeleri hazırlamak için nasıl uğraştığını, trene binmeden önce onları çantalarına ne büyük özenle koyduğunu, kurabiye hazırlama işini nasıl ciddiye aldığını hatırlayacaktı. Ama gençler bu sert galetaları çaylarına ihtiyarın öğrettiği gibi batırır, dişlerinin arasında kırıp yumuşatmak için ardından bir yudum çay içer veya yaşlı şeyhin soyut arıtlarına gülerken annelerinin bu kurabiyelere verdiği önemi, gösterdiği özeni pek hatırlarına getirmezlerdi. Yaşlı adamla öğrenciler akşam yemeği listesini ikinci çay alemiyle üçüncü çay alemi arasında kararlaştırırlardı. Bu sahne sinirlerini bozuyor, utanç veriyordu. Ömrü boyunca bu anıya hep şaşkınlık ve acıma duyguları eşlik edecekti. Seçilecek yollar gülünç derecede dardı ama bitmek tükenmek bilmeyen tartışmalar yapılırdı. Aslında ortada hiçbir olağanüstü yanı bulunmayan tek bir yemekten başka bir şey yoktu. Patates, soğan ve domatesle pişirilmiş et yanisi. Kimi zamanlar patateslerin yerini kabak alır, bu da büyük düşünce ayrılıklarına yol açardı. Varsa bazen mercimek eklendiği de olurdu bu sultan sofralarına layık yemeğe. Alınacak malzemenin miktarında karar kılındı mı, gerekli para hesap edilir, herkes payını koyardı. Bu harcamadan yalnızca ihtiyar muaf tutulurdu. Para toplanınca gençlerden biri fırının sorumluluğunu üstlenerek odun kömürünü yakar, közler hazır olunca da eti ve sebzeleri temizleyip doğrardı. Arkadaşları hep birlikte ya da tek başında durur denetler, şeyh de zaman zaman çeşitli yorumlarda bulunurdu. Her şey dilediği gibi hazırlanınca ihtiyar ateşi iyice gözden geçirip olabildiğince yavaş pişirmesi için gerekli düzenlemeleri yapardı. Aşçı zaman zaman arkadaşlarından ayrılıp yemeğin yanıp yanmadığını, suyunu çekip çekmediğini denetlemeye giderdi. Saat ilerledikçe ateşin üzerinde fokurdayan yahninin iştah açıcı kokusu duyulurdu. Bu eşsiz benzersiz bir yemeğin ön tadıydı. Yemek hazırlayan tek onlar değildi kuşkusuz. Binada herhalde başkaları da bir şeyler pişirip benzer kokularla kendilerinden geçiyor olmalıydı. Ancak işin doğrusu evin diğer sakinlerinin bunca lezzetli yemekler hazırlaması da pek mümkün değildi. Örneğin alt kattaki şu işçilerin ailelerine bu düzeyde bir damak zevki verebilecek olanakları yoktu. Karıları da bizim kokuları duyunca onlara çatıyor olmalıydı. Ne olursa olsun işçi ya da öğrenci herkes cuma günleri evi dolduran bu kokuları solurken öfkeyle karışık bir zevk duyuyordu kuşkusuz. Yemek önceden planlanmış olduğundan öyle yavaş yavaş pişiyordu ki kimilerinin zevki kimilerinin işkencesi sonsuza kadar uzuyordu sanki. Yemek ancak ikindi namazında güneş can çekişmeye başladığında ateşten indirilirdi. Konuklar masanın çevresine yerleşir ve son derece ciddi tavırlarla yemeğe yumulmaya hazırlanırlardı. Her biri kendi payını kapmak ister, yanındaki tarafından geçilme kaygısıyla diğerini kollardı. Tabii gizliden gizliye, çünkü böyle duygulara kapılmak ya da bu kadar göze batıcı bir casusluğa girişmek hem ayıptı, zaten ihtiyar gizli oburluklarını dizginliyordu. Hepsini dikkatle gözler ve yemeğin eşit parçalara bölünmesini sağlardı. Herhangi birinin haklarını kötüye kullanmasına izin vermez, kimseye göz açtırmazdı. Zaten bu konudaki görüşlerini kendine saklama gereğini duymazdı ki, adeti olduğu üzere bağırır, çağırır, kimini patates alıyorum diye çaktırmadan et yürütmekte suçlar, kimini tam tencere eğilmiş, arkadaşının kaşığındaki kabakları sezdirmeden yürütürken suçüstü yakalardı. Kah birine, kah öbürüne lanetler okur, herkesi güldürüp herkesin onuruyla yeterli dozda oynardı. Kahkaha tufanı sırasında çocuk korku ve sıkıntı içinde bocalardı. Yüreğindeki çarpıntı ellerini kullanmaktaki beceriksizliğiyle eş düzeydeydi. Kendine doğru dürüst bir parça kesemez, kaşığını kaba daldırıp ağzına getiremezdi. Herkesin ona baktığını, özellikle de ihtiyarın gözünün üstüne diktiğini sanırdı. Panik içinde el titrer, yiyecekler üstüne damlardı. Çocuk bunların farkındaydı. Acı çekerdi ama birden artık dikkat etmesine gerek kalmadığı, konukların onunla ilgilenmekten daha önemli işleri olduğu inancına kapılırdı. Halbuki onlar birdenbire bizimkinin varlığını fark eder, ona dönüp yemesi için üsteler, elini uzatamadığı şeyleri yakınlaştırırlardı. Ama bu ara ara gelen ilgi dalgası çocuğun şaşkınlığını, çekingenliğini arttırmaktan başka bir işe yaramazdı. Böylece bu neşeli şölen doğal olarak onu da eğlendireceği halde bir acı kaynağı haline dönüşürdü. Ama yemek sırasında ağzından bir ses bile çıkmamasına rağmen gençler çalışmak ya da gevezelik etmek için çıkıp onu yalnız bıraktıklarında aniden üzüntüsü yerini gerçek bir neşeye bırakırdı. Yemekteki bazı olayları hatırlayınca kendi kendine gülerdi. Öğrenciler bu ihtiyarın yanında uzun yıllar geçirdiler. Onun sayesinde bizimki de onca üzüntü, dış kırıklığı ve umutsuzluğa rağmen neşeli bir dünyada yaşadı. Sonra küçük grup dağıldı. Gençlerden her biri kendi yoluna gitti. Değişik mahallelere yerleşmek üzere o evden ayrıldılar. İhtiyarı gittikçe daha ender ziyaret eder oldular. Onu unutmuş gibi yaptılar ve sonunda gerçekten de unuttular. Günlerden bir gün içlerinden bazıları ölüm haberini aldılar. Üzüldüler ama ağlayacak kadar değil. Allah rahmet eylesin. Bizimkiler hayattan tat almayı yalnızca ihtiyara borçlu değillerdi. Pek ucuza patlayan bir eğlenceleri daha vardı. Binanın sağ ucundaki kiracıyla gizli gizli dalga geçerek günlerini gün ediyorlardı. Bu 40 ile 50 yaş arasında 20 yıldır El Ashar'a kayıtlı bir gün icazet alacağından umudunu kesmiş bir adamdı. Medreseyi bitirmenin onun için tek amaç olmadığını, ömrünün her dakikasını buna adamadığını da söylemek gerekir. Kuşkusuz bunun için çabalıyordu ama başka uğraşlarla birlikte. Evliydi, çocukları vardı. Yaz tatillerini, Ramazan'ı, okul hayatını zaman zaman bölen küçük tatilleri onlarla geçirirdi. Ailesi Kahire yakınlarında bir köyde yaşadığından onları görmek için fazla para ve zaman harcamıyordu. Birkaç dönüm toprağı vardı. Kayınpederi de bir iki tarla sahibiydi. O zaman için zengin değilse de yoksul sayılmazdı ama. Cimrilik derecesinde eli sıkıydı. Bilime olan aşkı mantık sınırlarını aşmıyordu. Çalışma tutkusu ılımlı, derslere devam konusundaki kararlılığı pek ölçülü, aklı ve doğal yetenekleri daha da ölçülüydü. Ama o çok zeki olduğuna inanıyor, kendisini bir kurban olarak görüyordu. İcazet alamadığı için yakılması, taraflı bir sınav kurulundan kuşkulanması da mümkün değildi. 20 yıldır El Ashar'daydı ama 12 yıl okuduktan sonra sınava girebileceği halde buna hiç kalkışmamıştı. Ama El Ashar'ı ışık geçirmez, biçim değiştiren bir aynadan görüyordu. Öğrenciler hakkında hiç de iyi şeyler düşünmüyordu. Haklı ya da haksız olarak öğrencilerin medreseden zekaları ya da bellek güçleri sayesinde mezun olmadığına, bunun bir talih ve rastlantı, biraz da pohpohlama, yağcılık ve kendi hocalara beğendirme işi olduğuna inanıyordu. Talihin kendi yüzüne gülmeyeceği kanısında olduğundan hiçbir sınava girmemişti. Zaten sınav insanı öyle heyecanlandırıyordu ki bu işi hiç kalkışmamak en iyisiydi. Uzatmalı Ashar'lı ders yılına son derece kararlı, büyük bir çalışma isteğiyle başlar. Arkadaşlarıyla okunması gereken kitaplardan birlikte yararlanmak için anlaşırdı. Ama bir iki ay sonra talihin ondan yüz çevirdiğine inanır, her şeyi oluruna bırakarak tembellik etmeye, derslere gitmemeye başlardı. Yine bir talihsizliğin kurbanı olmuştu işte. Şeyhlerin onca önem verdiği okurnaz zeka onda yoktu. Aslında falanca arkadaşından daha az zeki ya da daha az yetenekli değildi ama o başaracak kendisini bir şey yapamayacaktı. Belliydi bu. Genç arkadaşlarından biriyle konuştuğunda sınavı geçmeyi sağlayacak şaşmaz yöntemi bildiğini söylerdi. Sık sık bu yönteme başvurmayı düşünmüştü ama bu amaca ulaşmak için topraklarından bir iki parsel satmaya değmeyeceği kanısına varmıştı. Halbuki medreseyi bitirse bilgin olacak 75 kuruşluk bir maaşa bağlanacaktı. Bütün bunlar nedeniyle daha iyi günler bekliyor, talihin bir gün yüzüne güleceğine inanıyordu. Geçen yıl kendi köyünden biri başarmamış mıydı? Zeki, kurnaz bir çocuktu bu. Çeyrek yüzyıldır kayıtlıydı medreseye. Birdenbire sınava girme arzusuna kapılmıştı. Yalnızca geçmekle kalmamış, ayrıca iyi de almıştı. Eğer kuruldaki hocalarla daha iyi ilişkileri olsaydı, pek iyi bile alabilirdi. Demek ki sabırlı davranmakta çok yarar vardı. Talih elbette arkadaşı gibi ona da bir iyilik yapacaktı. Dostlar diyordu. Bu bir şans işi. Ben de sizin kadar çalıştım, uğraştım. İnşallah şansınız benden iyi olur. Bana gelince artık kimseye güvenmiyorum. Ayrıca öyle büyük bir hevesim de yok. Gençler bu açıklamaları büyük bir dikkatle dinliyorlardı. Adamın gerçekten olağanüstü düzeydeki konuşma yeteneğinden de etkileniyorlardı. Sözcükleri olağan konuşmadan çok mırıltıya benzer alçak kısık bir sesle yavaş yavaş üstlerine basa basa heceleri de birbirinden ayırarak her birini dinleyenin kafasına sokmak ister gibi özenle söylüyordu. Konuşmaların gülünç bulduğu şaklabanlıklar ve şakalarla süslemekten hoşlanıyordu. Zaten kendisi de uzun uzun gülerdi. Dinleyenler anlattığını hiç de gülünç bulmazlardı ama onun neredeyse patlayacak hale girdiğini görünce üstelik adam gülmesine bir türlü son vermeyince ister istemez gevşerler ve sonunda konuşma herkes katıldığı bir kahkaha tufanıyla son bulurdu. Gerçekten de adamın gülme biçimi pek gülünçtü. Önce tiz bir tonda başlıyor, duruyor, bir saniye sessizce bekledikten sonra yeniden patlıyordu. Böylece kasılmalar ve açılmalarla sürüp gidiyordu. Öğrenciler odalarına girdiklerinde onun sözlerini tekrarlayıp gülüşünü taklit ederek eğleniyorlardı. Onları adeta büyüleyen başka bir özelliği daha vardı. Zevke pek düşkün bir adamdı bu. Ayrıca yaptıklarını anlatmaktan da hoşlanır, hatta belki de tattığı zevklerin kendisinden çok onları başkalarına tarif etmekten zevk alırdı. Kimi zaman karısıyla arasında geçenleri uzun uzun ayrıntılarıyla anlatır, sonra da o tuhaf gülüşüyle konuşmayı yarıda keserdi. Köyde ya da Kahire'de şöyle yağlı ballı bir yemeğin karşısına oturduğunda duyduğu mutluluğu ince ince ballandıra ballandıra araya gereksiz yere açık açık sözler ya da o nefes nefese uzayan kahkahasını sokuşturarak anlatırdı. Mahallenin sokaklarında dolaşıp sağ solu gözlemekten büyük zevk alır, bir kadına rastladığında sanki pazardan mal alıyormuşçasına uzun uzun incelemeden yapamazdı. Zaten bir kadını genel olarak bu cinsi adlandırmakta kullanılan kadın, kız, hanım, hatun gibi sözcüklerle anmazdı. Kalçalara bak derdi hep. Zayıf kadınlar beş para etmezdi onun gözünde. Kadın dediğin etli butlu olmalı, bedeninin üstü olabildiğince kalın bir yağ tabakası örtmeliydi. Bu konuda Ka'b İbni Züheyr'in peygamber zamanında yaşamış, söylentilere bakılırsa onun sevgisini de kazanmış Banat Suat adlı kitabıyla ünlü şair. Sevgilisi Suad'ı anlattığı şu dizeyi tekrarlamaktan zevk alırdı. Önden dal gibi narin görünüyor ama arkadan o ne muhteşem yuvarlaklar. Boyuna söylenecek söz yok, ne fazla uzun ne fazla kısa. Sonra dostlarına dönüp şuna bakın hele, şuna bakın derdi. Önden zayıf göründüğünü, sırf sonradan durumu düzeltip arkadan iri yarı olduğunu belirtmek için söylüyor. Daha sonra da bir yığın ayrıntıya girer, olmadık açık saçık sözler eder, kahkahalarını bir patlatıp bir susardı. Gençler bu sağanak altında şaşkın, büyülenmiş gibi kala kalırlardı. Zavalların bu gevezeliklerden aldığı zevk başka hiçbir şeyle boy ölçüşemezdi. Çocuk köşesine büzülmüş, sanki yokmuş gibi başı önünde bunları dinliyordu. Hiçbir sözcük kaçırmadığı gibi seslerin kendi özgü tonlarını bile birbirinden ayırt edebiliyordu. Eğer bunlar benim her şeyi anladığımı fark etseler yanımda böyle konuşmazlar diyordu kendi kendine. Çocuk bu adamla tanıştıktan sonra o evde birkaç yıl daha geçirdi. Adamcağızın başına gelmeyen kalmamıştı. Görünürde gülünç, yakından bakılınca acıklı olaylardı bunlar. Küçük toprak sahibi bir köylüydü bu. Toprak aşkı, para sevgisi, bir alışveriş ya da kiralamada kazanç hırsı gibi de nitelikler onda da vardı. Köyüne gittiğinde orayı düşündüğüne ya da ailesinden biriyle karşılaştığında tek düşüncesi para olurdu. Sözcüğün tam anlamıyla hayattan kam almasını bilen bir adamdı kısacası. Öyle fazla ince bir zevk, gelişmiş, yüksek bir ahlak gibi şeylere ihtiyaç duymaksızın hayatın tadına bakıyordu. Medresedeki eğitim, sınava giriş hazırlıkları, paranın ya da kadınların peşinde koşmaktan usandığında eve dönüp odasına yerleşir, arkadaşlarını, hocalarını, sınavını düşünmeye başlar ve dostlarıyla yemek ya da çay sofrasının başında uzun sohbetlere dalardı. Her şeye rağmen çok ateşli bir mümindi. Arada sırada tuhaf bunalımlara kapılarak olağan yaşantısını terk eder, nefsini köreltmek için kendini sürekli açlıkla cezalandırırdı. Günlerden bir gün kayınpederiyle kavga ederek karısını terk etti ve Kahireli bir genç kızla evlenip daha seçkin bir aileye girmeye karar verdi. Böylece karısını boşayıp arkadaşlarının yüreğini açarak uzun uzun umutlarından söz etti. Köylü kadınlarla şehirli kadınlar arasındaki farkı da açık seçik ve açık saçık terimlerle güzelce anlattı. Ama günün birinde parayı, şehirli ya da köylü kadınları, damak zevklerini falan unutuverdi. Talihin yüzüne yakında güleceğini hissetmişti. Öyle ki artık sınavlara hazırlanması, hocalara karşı girişeceği savaş için talim yapması gerekiyordu. Ciddi bir biçimde her şeyi yeniden gözden geçirmesi için birkaç ayı vardı önünde. Elveda eski dostlar, elveda saçma sapan gevezelikler. Fıkıh, dil bilgisi, ilahiyat, belagat gibi derslere daldı. Sınava girdi sonunda. Uzun süre söze edilen önemli bir gün oldu bu. Sınav kuruluna sabahın erken saatlerinde girdi. Akşam çıktı. Ama kurul karşılıklı bir kovalamacı haline geçti. Hocalardan patlayacak hale geldiğinde dinlenmek için akıl almaz gülünçlükte bir yöntem bulmuştu. 2-3 karpuz alarak sınav odasının yanına yerleştirdi. İçeri girer girmez de kurula böbreklerinden rahatsız olduğunu söyleyip gerektiğinde dışarı çıkmak için izin istedi. Hocalar ona acıyarak her türlü kolaylığı gösterdiler. Böylece metinleri yorumlamaya, soruları cevaplamaya koyuldu. Arada sırada birden susuyor, kendini dışarı atıyordu. Karpuzlara saldırarak düşüncelerini tazeliyor, zekasını biliyor, soğukkanlılığına kavuşuyordu. Kendi deyişleriydi bunlar. Yeniden odaya girip bıraktığı yerden konuşmasına devam ediyordu sonra da. Sınav kurulu durumun farkına bile varmamıştı. Sonunda tarifsiz bir mutlulukla eve geldi. Yalnızca geçer almıştı ama almıştı ya. Artık ulemadandı. Yazın herkes dağıldı. Sonbaharda arkadaşları yeni alimi rastlantı sonucu yeniden buldular. Tüm umutları gerçekleşmiş, başkentli bir aileye iç güveysi girmişti. Bizimkilerin evine pek yakın bir evde oturuyordu. Bir gün yine dinsel heyecana kapıldı. Bir süre evden ayrılıp oruç tutmaya, kendini duaya adamaya karar verdi. Kararını uygulayarak epeyce bir süre inzivaya çekilmiş olarak yaşadı. Yeniden ortaya çıktığında zayıflamış, bitkin düşmüştü. Ancak yeni ailesi bu durumdan hiç hoşnut değildi. Büyük bir olasılıkla damadın erkeklik gücü konusunda oldukça kışkırtıcı şakalar da yapıldı. Bunun üzerine eski köylü, yeni alim kendini yeniden zevk ve sefaya verdi. Bir sabah lokantaya giderek aşırı miktarda bakla, ekmek ve soğan yedi. Arkasından da hararetini dindirmek için yüzlerce bardak çay içti. Az sonra bu yiyeceklerin üstünde bir de hani o adı hiç söylenmeyen ama ne oldu? Herkesçe malum macunlardan yuttu. Bunların hepsini midesine indirdikten sonra evinin yolunu tuttu. Ama bu kez iyice azmış olmalıydı. Öyle ki davranışları hoş karşılanmadı. Hatta genel bir korkuya bile yol açtı. Sonunda pencereden atlamaya kalkıştı. Akrabalarından biri tarafından zorlukla engellendi. Zavallı deliği bağladılar. Gerçekten de aklını oynatmıştı. Çocuk ve öğrenciler evlerinden adamcağızın attığı çığlıkları duymuşlardı. Hepsi ağlamak istiyor ama utançlarından onu da yapamıyorlardı. Bahtsız deli uzun uzun uludu. Dilinin yayları gevşemişti sanki. Korkunç bir çığlığın eşiğindeydi. Ertesi sabah akrabaları onu aldılar, hastaneye götürdüler. Birkaç hafta sonra çıktı. Tanınmayacak haldeydi. Konuşması daha da incelmiş, davranışları yavaşlamıştı. Gülmüyordu artık. Herkes ondan korkuyordu. Acıyordu hem de. Günler geldi geçti. Dostlar bu zavallıyı kaybettiler. Hepsi kendi yollarına ayrıldı. Gittikçe daha az rastlaşmaya başladılar. Sonunda hiçbir haber almaz oldular. Günün birinde ölüm haberi geldi. Birkaç dakika kadar üzüldüler ama göz pınarları yaşarmadı. Yüz çizgileri bir an bile kararmadı. Olayı diğer tüm yaşlar gibi karşıladılar. Allah'a aitiz ve elbet ona döneceğiz. Evin başka bir odasında da şen şakrak sahneler yaşanırdı. Yukarı çıkarken hemen soldaki bu odada diğer öğrencilerden belki biraz daha büyük, medresede kuşkusuz onlardan daha eski ama aynı kuşaktan bir genç kalıyordu. Kadınlarınkini andıran ince sesi gülmeleri yol açardı. Son derece orta karar bir zekası vardı. Dar kafasında pek az bilgi girebiliyordu. Aklı öyle kıttı ki okuduğu metinlerden hemen hemen hiçbir şey anlamazdı. Ama kendini pek beğenirdi. Hayattan beklediklerinin sınırı yoktu. Aynı evi paylaştığı arkadaşlarından aşağı kalır yanı olmadığına inanıyor, bütün dersleri izliyordu. Belagat dersleri imamın konuşmalarında hazır bulunuyordu ama fıkıhı ihmal ediyordu. Çünkü bunun için pek erken kalkması gerekecekti. Uykusu büyük bir özenle üzerine titrediği pek kutsal, değerli bir hazineydi. Bu konuda arkadaşlarıyla birlikte derslerle ya da hocaların kullandığı kitaplarla hiçbir ilgisi olmayan özel araştırmalara girişmekle yetiniyordu. Gençler özellikle El Asar'da kullanılan kitaplar konusunda çok katıydılar. Bu alanda imamın izinden gidiyorlardı. İmam öğrencilerine önemli zil bilgisi, belagat, ilahiyat, hatta edebiyat kitaplarının başlıklarını verirdi. Diğer şeyhler bu kitapları küçümserlerdi. Çünkü bilmiyorlardı. Üstelik imam önerdiği için büsbütün onaylamıyorlardı. Ama daha nitelikli hocalar imamın yolundan gidiyor ve El Ashar'da hiç kullanılmayan, çünkü bugüne kadar asharcıların akıllarına bile gelmeyen önemli kitaplar öneriyorlardı. Öğrenciler bir kitap adı duyar duymaz paraları varsa edinmeye bakarlardı. Bu kimi zaman ne büyük zorluklara mal oluyor ne yokluklara katlanmak gerekiyordu. Bazen de bu harcamayı yapmaları mümkün olmuyordu. O zaman kitabı medresenin kitaplığından ödünç alıyor, hızla gözden geçirip birlikte çalışmak için anlaşıyorlardı. Bu biçimde çalışmaları nedeni imama duydukları içten sevgi ve bilgilerini geniş kaynaklarla destekleme isteğiydi. Çocuk da bir gururda karışıyordu bu duygulara. Şeyh Bey için Şeyh Abu Ketuha'nın, Şeyh Radin'in öğrencisi olmakla pek övünüyorlardı. Hocalarından abartmalı bir hayranlıkla söz ediyor, onların gözde öğrencileri oldukları için böbürleniyorlardı. Yalnızca dersleri izlemekle kalmıyor, bu müderrislerin evlerine de gidiyorlardı. Bazı incelemelere yardımcı oluyor ya da örneğin perşembe, ikindi ve akşam namazından sonra özel dersler alıyorlardı. Sonra da yaptıklarını arkadaşlarına zevkle anlatır, şu ya da bu konuda falan yapıtları okudukları için övünürlerdi. Böylece diğerlerinin gözünde büyük bir saygınlık kazanmışlardı. Öğrenciler arasında bizimkileri parlak bir geleceğin beklediği söylenirdi. Ve tabii ki orta düzeyde öğrenciler onlarla ilişki kurarak çeşitli fırsatlar yakalamaya bakarlardı. En iyi öğrencilerin yakın arkadaşı olmak başlı başına bir şerefti. Ayrıca bu en büyük müderrislerle, ünlü hocalarla ilişki kurmanın eşsiz bir yoluydu da. Orta karar bir öğrenci olan dostumuz da bu seçkin grupla birlikte hareket etmeye çalışıyordu. Böylece kendisini de onlardan sayılmasını sağlıyor, ayrıca imama ya da Şeyh Behiç'e giderlerken peşlerine takılabiliyordu. Gençlere özgü kibir, küçük grubu bu ayrıcalıktan yararlanmaya itiyordu. Böylece aralarına orta düzeyde sıradan öğrencileri, yani bilim hastalıklarını kabul etmekte fazla zorluk çıkarmıyorlardı. Kuşkusuz bu adam da onlarla derslerden birinde tanışmış, bir daha peşlerini bırakmamıştı. Evlerine gelerek ziyaret etti, binadan hoşlandı, sonunda da bir oda kiraladı. Böylece bizim çeteye girerek derslere onlarla gitmeye, çayını onlarla içmeye başladı. O da hocaların evine gidiyor, arkadaşların ününden payını alıyordu ama onların zeka ve bilgisinden yoksundu. Herhangi bir şeyi doğru dürüst açıklayabildiği de görülmemişti. Arkadaşlarından daha varlıklıymış, biraz parası varmış gibi görünürdü. Aslında yalnızken harcamalarını kısıyor, kenara biraz para koyuyordu. Böylece diğerlerinin gözünde zengin biri gibi biriktirdiklerini sağa sola savurabiliyordu. İçlerinden birinin kitap almak için zorluk çektiğini ya da borç ödemesi gerektiğini duyar duymaz kesenin ağzını açıyordu. 3. kaset 1. yüzün sonu.